Ayrım 7.
Aydınlanma değil merhamet. Gogol'ün izinde bir Alev Alatlı. Aydınlanma değil merhamet. Kiev Moskovları ölünün ruhunun beslenmesi gereğine inanır, mezara saplı tuttukları kamıştan yiyecek gönderirlermiş. Günümüzde geride kalanlara definden sonraki 9., 12. ve 40. gün ziyafet veriliyor. Biz bunu yapamadık çünkü Rus Ortodoks Kilisesi 17 Ağustos 2000'de aldığı bir kararla intiharın hem intihar hem de cinayet olan ötenazinin, kürtajın, eşcinselliğin, yapay döllenmenin, taşıyıcı anneliğin ve genetik mühendisliğinin günah olduğunu bir kez daha onayladı. Sosyalizm sonrası toplumsal doktrinde mihenk taşı olarak kabul edilen bildiri, başta Batı basını olmak üzere liberal entelijansiyanın tümünü ayağa kaldırdı. Times gazetesi, kutsal kitap ve kilise eşcinsel birliktelikleri insanoğlunun Allah vergisi doğasının sapkın bir yönelişi olarak tartışmasız bir biçimde mahkum ettiler şeklinde alaycı bir yazı yayımladı. Piskoposlar, goluboylar ve lezbiyankaların, dipnot gay ve lezbiyen, öğretmenlikten ordu komuta kademelerinden atılmasını istiyorlar, eşcinsel evlilikleri de lanetliyorlar. Times'taki yazının hemen arkasından Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Kiliseler Konseyi'nin Moskova'da görevli insan hakları avukatı Ken Schwartz, Rus Ortodoks Kilisesi'ni Ortodoks olmayan kurumlarla, bu arada Dünya Kiliseler Konseyi ile ilişkilerini kesmek, diyalog kurmaktan kaçınmak ile suçladı. Alexander Solzhenitsyn, Ruskaya, Missile'da kilisenin sertleşmesinin altındaki kaygıları özetleyen bir yazı yazdı. Batılı misyonerler ülkemizi işgal ettiler, yardım teşkilatları kuruyorlar, radyoyu televizyonu ele geçiriyorlar ve bütün bunlar fırsat eşitliği adı altında yapılıyor. Fakat Rus Ortodoks Kilisesi de onlarla mücadele edecek parası yok. Bütün bunlar zamanla Rusya'yı halkı Rus Ortodoks olmayan bir ülke haline getirecek. Alexei'nin dayısının oğlu Peder Andrei Mihailovic ilk kez Gulag'dan tövbekar bir Hristiyan olarak çıktı ama artık ya dindarlığını fazla abartıyor ya da Hristiyanlığın batıni özünü küçümsüyor. İmanı net değil, Hristiyanlığı bulanık dediği Alexander Solzhenitsyn'i alkışladı ama yazarın bütün ısrarlarına rağmen halasının oğlunu toprağa vermeyi reddetti. Gazeteci Andrei Zolotov şair Nikolay Ogatev'in mısralarını tekrarladı. Boğazını kesmek suretiyle intihara teşebbüs eden adamı önce iyileştirdiler, sonra astılar. Canına kıymak istediği için astılar. Doktorlar adamın yarasının yeterince iyileşmediğini, asmaya kalkarlarsa ipin yarayı patlatacağını, açılan delikten ciğerlerine hava dolacağı için ölmeyeceğini söylemişlerdi. Dinlemediler, adamı astılar. Boynu kırıldı, ilmeğin altında kalan yara patladı, adamın ciğerleri hava doldu, soluklandı. Ricale haber saldılar, ihtiyarlar heyeti toplandı. Düşündüler, düşündüler, ilmeği yaranın altından geçirip sağlamlaştırmaya, adamı tekrar asmaya karar verdiler. Oy, oy, oy, oy güzel Meryem, ne deli bir toplumdur bu, ne ahmak bir medeniyettir. Uluslararası bir mesele haline gelen cenazeyi sonunda bir Amerikan Yahudisi olan Ken Schwartz'ın aracılığı ile Moskova Amerikan Ortodoks Kilisesi kaldırdı ve Deli Petro'nun naibi Sofya'dan Gogol'e, Çehova, Bulgakov'a, Mayakovski'ye, Stanislavski'ye, Shostakovich'e, Eisenstein'a, Lenin'in mozolesine gömülmeyen tek Sovyet lideri Huruşçev'e kadar Rusya'nın aristokratik ve siyasi tarihinde adı geçen kalbur üstü seçkinlerin gömüldüğü, Kremlin hisarları kadar eski Novodeviçi mezarlığında toprağa verdi. Moskova Belediye Başkanı Yuri Lujkov'u 1524'ten kalma Novodeviçi'yi yeni gömüye açmaya nasıl ikna ettiler bilmiyorum. Bildiğim Rusya yeni bir çar aradığını saklamayan anti-parlamentist Lujkov'un o günlerde kendisini Romanovlara bağlayan Prens Georgi adında bir delikanlı onuruna belediye sarayında şaşaalı bir resepsiyon vermiş olması. Bir değerlendirmeye göre Lujkov Novodeviçi'yi Prens Alexei'ye açmak suretiyle Romanovlara olan saygısını bir kez daha vurgulamak istemişti. Belki de öyleydi, cenazeye de geldi çünkü. Moskova için yeni dizayn ettirdiği kızıl zemin üzerinde ata binmiş Saint George ejderhayı öldürürken flamasını dalgalandırarak geldi. Alexei'nin kabrinin üstüne olağanüstü büyüklükte bir buket bırakmadan önce Alexander Solzhenitsyn'i 3 kez coşkuyla öpmeyi ihmal etmedi. Alexei'nin Romanovlarla doğrudan bağlantısı yok. Ancak hanedanın 1906-1911 yılları arasında görev yapan ünlü başbakanı Pyotr Stolypin, Alexei'nin Moskova Devlet Üniversitesi'nden emekli annesi Doktor Oksana Dimitrievna Zelenskaya'nın dayısı. Solzhenitsyn'in keskin ideolojiler çağında ılımlı politika izlemenin imkansızlığını anlattığı Ekim 1916 isimli kitabının kahramanı. Aşırı uçlarda gezenlerin çığırtkanlıklarını, kavgalarını, hapishanelerini, silahlarını kullanmak ılımların harcı değildir. Orta yol mükemmel bir öz denetim, yılmaz bir cesaret, sonsuz sebat, şaşmaz hesap ve bilgi ister diyen adam. Pyotr Stolypin Rus tarihinde ilk kez çiftçilere işledikleri arazinin tapusunu vermek suretiyle topraklarının yasal sahibi yapmayı öngören reforma kalkıştığı için hem devrimci solun hem de çar yanlısı sağın hışmına uğruyor. 1911'de Grigori Rasputin'in parmağı olduğu söylenen suikasta kurban gidiyor. Grigori Rasputin Romanovların meşhur büyücü Lokman Hekimi. Oğlunun Ortodoks geleneğinde gömülmesine karşı çıkan Doktor Oksana Dimitrievna Zelenskaya, 70'li yaşlarında insanı nezaketiyle büyüleyen bir kadındı. Kalabalıklara hemen hemen hiç girmemesine rağmen Moskova'da tanımadığı insan, bilmediği oluşum yok gibiydi. Komünist Partisi ileri gelenlerinin oturduğu apartmanların sıralandıkları Frunzenskaya Naberezhnaya'da antika eşyalarla dolu bir dairede yaşıyordu ki bu da fevkalade ender rastlanılan bir durumdu. Çünkü proleter kültürünün inşa edilmesi gereğine inanmış insanlar evlerinde mobilya tutmuyorlar. Madame Zelenskaya, Alexei'yi Amerikan Ortodoks Kilisesi'nin toprağa vermesine engel olamayınca Novodeviçi'ye gelmedi. Cenaze ziyafetinde de bulunmadı. Sonradan evlatlığı ve öğrencisi Hanya Lozko ile beraber alternatif bir tören düzenlediklerini duyduk. Amerikan Ortodoks Kilisesi ile müzakerelerin sürdüğü günlerde telefon etti. Kendisini ziyaret edip edemeyeceğimi sordu, gittim. Evde yalnızdı. Her zamanki muhteşem nezaketini süsleyen meleksi ifadeyle karşıladı. Oturma odasının Gorki Parkı ve Moskova Nehri'ni gören penceresinin kenarında, Solzhenitsyn'in en sevdiği koltuk olduğu için onun adıyla anılan eski berjere oturmamı rica etti. Çayımı kendi elleriyle doldururken söze girdi. ''Söyleyin bana genç bayan, cenaze kelimesi sizde nasıl bir etki uyandırır? Felaket, korku, şaşkınlık?'' ''Bilemiyorum madam,'' diye mırıldandım. ''Hepsi birden herhalde.'' Bakın Doçenska, dipnot kızım, cenazeler acının ve göçüş merasiminin olmazsa olmaz ifadeleridir. Bu doğru ama aşırı derecede resmiyete dökülmüş durumdalar, öyle değil mi? Ölümüze ulaşmamızı engelledikleri gibi acımızla halleşebileceğimiz bir ortam da sunmuyorlar. Tersine üzüntümüzü arttırmak üzere düzenlenmiş gibiler. Alyosha'nın son büyük serüvenine nasıl başlamak istediğini anlatan bir şey bırakmadığını biliyorum. Belki bir belediye mezarlığında değil de tabiatın koynunda yatmak isterdi. Hiç sanmıyorum ki tabut istemiş olsun. Biliyorsunuz yeşil tabutlarda bile PVC kullanılıyor. Toprağa dioksin salıyorlar. Sonra tabut yapımı ve nakliyesi enerji sarfiyatı demek. Bunun ne anlama geldiğini biliyoruz. Halbuki giysiye bile gerek yok. Çıplak gömülebilir ya da bir çarşafa sarılabilir. Doğrudan toprağa yatırılabilir. Sonra üzerine hemen toprak atılmasına da gerek yok. Bazılarımız toprakla örtülmeden önce onunla biraz baş başa kalmak isteyebiliriz kabirde. Bizi toprak alanın istediğimiz köşesine gömülmekten alıkoyanın kültürümüz olduğunun bilincindesiniz değil mi? Umarım bilincindesinizdir. Ölü bir canın şerir bir hastalık okkası olmadığını biliyorsunuz. Ölü canlar toprağı ve suyu kirletmezler. Toprak ve topraktaki yaratıklar, bedenin kendisi, huzur içinde tertemiz dağılırlar. Madame Zelenskaya, sizi anlıyorum ama Alexei şaman değildi. İtiraz etmedi, öfkelenmedi, sadece gözlerini kaçırdı. Değildi değil mi? Değildi efendim, İsa Mesih'e bütün kalbiyle tapardı. Tanrı'nın bir kısmı ya da kendisi olarak değil, insanlığın ne olabileceğini gösteren bir örnek, bir efendi, bir ilahi tecessüm olarak tapardı. Sorar gibi yüzüme baktı. Hepimizin içinde İsa bilinci dediği ilahi bir kıvılcımın olduğuna, bu bilincin körüklenmesi halinde İsa'nınkiyle ölçüşebilecek bir yangına dönüştürülebileceğine inanırdı diye sürdürmek zorunda kaldım. Dayısı gibi diye mırıldandım Alam Zelenskaya. Kayıp ağabeyi peder Mihail Dimitrievich Grinko'nun sırrına vakıf olduğumdan haberi olup olmadığını bilmiyordum. Susmayı tercih ettim. Peder Mihail Dimitrievich Grinko, Alexei'yi toprağa vermeyi reddeden peder Andrei Mihailovich'in babası. 2 yıl kadar önce Rusya Federasyonu devlet arşivlerinde ortaya çıkan o münkir risalenin yazarı. Kimilerine göre bir aziz, kimilerine göre cehennemlik. Bir söylentiye göre Rus Ortodoks Kilisesi'ni ayağa kaldıran risale, peder Andrei Mihailovich'in Alexei'yi toprağa vermeyi reddetmesinin de nedeni. Böylece hain babasının kefaretini ödemeyi umuyordu. Alexei Ortodoks'a değildi dedi Oksana Dimitrievna yine sorar gibi. Hayır doktor, değildi. So diye ünledi. Niye cenazeyi Ortodokslar kaldırsınlar diye uğraşıyorsunuz? Dilimin ucuna kadar geldi. Ortodokslar değil, Amerikalılar kaldırıyorlar. Bunun yerine, her şeye rağmen İsa Mesih'i onurlandırdıkları için dedim. Alexei'nin Mesih'in adının anılmadığı bir törenle gömülmek isteyeceğini sanmadığımız için. Anlıyorum ama onların İsa'sı Alexei'nin İsa'sı değil. Hayır efendim değil. Alexei'nin İsa'sı peder Mihail Dimitrievich'in İsa'sı, Buda'nın öğrencisi olan İsa. Bence Alexei'nin Mesih'i Buda'dan hayli eskidir doktor. Buna cevap vermedi. Bana Ken Schwartz denilen o adamı anlat. Kim o? Nereden buldunuz? Kanadalı bir insan hakları avukatı, Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Kiliseler Konseyi hesabına çalışıyor. Andrei Zolotov getirdi. Dünya Kiliseler Konseyi'nin kuruluş amacı yeni dünya düzeni ülküsü çerçevesinde inançlar arası diyalogu geliştirmek, kurulması mukadder dünya devletinin ruhani temellerini oluşturmak olarak açıklandığı için Rus Ortodoks Kilisesi'ni ikna etmeye yardımcı olabilir diye düşünüldü. Zolotov o gazeteci, Natasha Ivanova'nın sevgilisi, Galina'nın kızı. Evet, avukatın Rusçası çok iyi. Ukraynalı bir ailenin oğlu diye açıkladım. Yurtseverlerin büyük savaşında Kanada'ya göçmüşler, şimdi Moskova'da görevli. Gözlerinden bir bulutun geçtiğini gördüm. Hayır, işgalci Almanlara katılan Ukraynalılardan değil diye ekledim. Onlarla hiç ilgisi olmamış. Hep öyle derler. Dünya Kiliseler Konseyi'ni biliyorum. 1943'te ağabeyim Mihail Dimitriyevich senin oturduğun şu koltukta oturmuş. Dünya Kiliseler Konseyi kösteklenmemesi gereken bir oluşum demişti. Ama Rus Ortodoks Kilisesi'ni aralarına almış olmalarını sahtekarlığın kural olduğu yeni bir döneme işaret ediyor olmasından korkuyordu. Vatikan bile kandı. Nikodim'in Roma ziyaretlerini Ortodoks-Katolik ilişkilerinde taze bir başlangıç sanıyor. Oysa Stalin'in dokuduğu sahtekarlık ağı meyvelerini henüz veriyor dedi. Abim haklı çıktı. Moskova Patrikliği 10 yıl özgürlüğün keyfini çıkardı ama Rus toplumunun ruhani öncüsü olma yolunda tek bir adım atmadı. Devlet politikalarına dini kılıf uydurmakla yetindi. Bundan beri seni Karpov bile kurtaramaz diye ağladıydım. Anılarını kovmak ister gibi başını salladı. Anlıyorsun değil mi? Dünya Kiliseler Konseyi'ni desteklediği için Rus Ortodokslarına, Rus Ortodokslarını desteklediği için Sovyet yetkililerine ters düşene kimse yardım edemezdi. Hayatta olmanın bir zaman, bir yerde, bir şekilde birilerine mutlaka taviz vermiş olmak anlamına geldiği Rusya'da erdemin yegane ispatı ölümdür. Mihail Dimitriyevich bizimle vedalaştı, ruhunu bedenine topladı, şu kapıdan süzüldü çıktı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Madame Zelenskaya, yeğeniniz peder Andrei Mihailovich'in Dünya Kiliseler Konseyi'ne karşı olduğunu biliyorum. Ağabeyinizin korktuğu sahtekarlık neydi? Ah, Andrei'yi bırak dedi yaşlı kadın. Mihail Dimitriyevich topukladığı için Andrei Mihailovich frene basıyor. Çar Bolşevik ya da Demokratik Rus Devleti kiliseye karşı hep iki yüzlü davranmış. Kendi politikaları doğrultusunda kullanmıştır. Ağabeyim devletin desteklediği herhangi bir dini hareketin hayra alamet olmadığını bilirdi.
Ayrım sonu.